Merhaba değerli izleyenlerimiz. Altuğ Berker'le beraber sunduğumuz Yeni Bir Hayatı Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, çok değerli, çok özel bir konuğumuz Sinan Mordağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun.
Sizi izleyenlerimiz biliyorlar mutlaka ama biz yine programımızda tekrar kısaca sizden bahsedersek, tiyatro oyuncusunuz değil
evet.
mi? Aslında sinema ve dizi oyunculuğu da yapıyorsunuz.
Onunla bir tiyatro ile birlikte dizi, sinema ve reklam,
seslendirme. Çok yönlü bu anlamda çalışmalarınız
tabii ki
var.
Yani beş parmakta
tabii ki.
Her bir yetenek. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Eğitimiyle birlikte.
Tabii ki zaten ilk önce eğitimini alıyoruz. Tabii. İşte konservatuvar mezunuyum. Devlet Konservatuvarı evet. Tiyatro. İlk başta devlet tiyatrolarında oyunculuk yapmaya başladım. Ardından medya sektörüne geçiş yaptım. Televizyonda işte sinema, dizi, reklamlar devam ediyor.
Ankara'da tiyatro...
İlk Ankara'da tabii
var,
ki.
Değil mi? Aslında Konya mezunusunuz.
Tabii
Konya,
ki Selçuk Üniversitesi. Selçuk Üniversitesi. Bizim zamanımızda şöyle evet. bir düşünce vardı. Oyuncu Ankara'da evet, yetişir, evet. İstanbul'da ekmeğini yer diye. Tabii ki artık öyle bir şey kalmadı. Yani mezun olduktan sonra tiyatro, yani ben hayata Ankara'da atılayım diye evet. istedim. Devlet tiyatrosuyla başladım, özel tiyatro. İşte bu zamana kadar geldik. Tabii bu yurt dışı da var, onlara evet. da ayrıca değiniriz.
Tabii. O zaman Ankara'da başladınız tiyatroya, çalışmalarınız Ankara'da devam etti. Sonra yurt dışına mı gittiniz?
Evet.
Sonra İstanbul'a mı geldiniz?
Şöyle, 2006 yılında, biraz karışık bir durum evet. anlatayım size. 2006 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ilk göreve başladım. Özel bir tiyatroydu. Bir sezon çalıştıktan sonra İngiltere'ye gittim. 2 yıl İngiltere'de kaldım. Orada devam ettim. Sonra askerlik gündeme gelince, hadi dedim askerliğimi de yapayım, bitirdik. Sonra Devlet Tiyatrosu'ndan teklif geldi. O zamanın baş rejisörü Sayın Erhan Gökgücü'nün teklifi üzerine Devlet Tiyatrosu'nda başladım. Bir iki sezon oynadım. Sonra Amerika'ya gittim. O benim Amerika maceram başladı.
Evet.
Hala İstanbul, Los Angeles arası gidip geliyorum.
Biliyorsunuz.
Tiyatronun beşi İngiltere mi yani? O...
Tiyatronun beşi şimdi...
Genelde oraya, tiyatro için oraya gidiliyor. Yani sinema için Amerika sanki öyle bir...
Yani şöyle bir şey var. Normalde tiyatronun beşi dediğimiz zaman ta Yunanistan'a, antik Yunan tiyatrosuna kadar gideriz ama bugün baktığınız zaman hani bütün insanlar İngiltere diyebilirler. Halbuki Polonya'da yapılan çok güzel tiyatro performansları vardır. Rusya'da hakeza öyle. İtalya'da hakeza öyle. Ama Amerika'ya baktığınız zaman orada New York'ta tabii ki bütün müzikallerin, o dev prodüksiyonların olduğu yerde New York'tur. Evet. Ama tabii klasikleri izlemek isterseniz Royal Shakespeare Company olsun, Globe Shakespeare Theatre olsun tabii ki yeri İngiltere'dir.
Nasıl bir tecrübe edindiniz? İyi miydi? Orada ünlü kimseyle tanıştınız mı Hollywood'da?
Şöyle bir şey var. İngiltere ve Amerika'ya gittiğiniz zaman kesinlikle bir ünlüyle karşılaşırsınız. Hani karşılaşmamın bir lüksünüz yok. Benim birkaç ünlüyle fotoğraflarım var. İnsanlar hani baktığı zaman şaşırıyorlar. Aa diyorlar ya, bu gerçek mi, foto montaj mı? Yani diyorum, bu çok hani önemli bir şey değil. Hani oradaki bir ünlüyle fotoğraf çektirmek. Çünkü oradaki insanlar zaten çok mütevazılar. Evet. Ben Kenneth Branagh'ı izledim. Ivanov rolünde. Chekhov'un oyunudur. Jude Law'un Hamlet'i vardı. O yaşadığım zaman içerisinde. Judy'den Şakiza öyle. Birçok işte Amerika'da Al Pacino'lar, Robert De Niro'lar, yani Steven Spielberg'ler, bunları görebilirsiniz. Onlarla da fotoğraf çekilebilirsiniz. Gayet mütevazı insanlar. Hani siz onlarla konuşmak istediğiniz zaman, eğer vakitleri varsa tabii ki, yani
tabii
buyurun
ki, evet.
oturalım konuşalım diyorlar.
Evet, tabii ki.
Evet, sanatçıların kişilikleri insancıl ve öğretici olduğu için belki de teşvik edicidir hatta sizi, yani böyle
tabii ki. Mütevazı dediğiniz Hollywood'da gibi. Şöyle bir söz vardır. İyi insan iyi oyuncudur. Yani iyi bir oyuncu olmak için evvela iyi insan olmaktan geçiyor. Zaten baktığınız zaman mütevazı oyunculara kariyerlerinde artık bir yere gelmiş, hani halk tarafından sevilen oyunculardır.
Evet. Bir röportajınızda şey diyorsunuz, bir işi yapmak gerekiyorsa onu en iyi şekilde yapmak gerekir. Yani zaten bu öyledir genelde, hani kanaat olarak da insan bir işi yapıyorsa onu en iyi şekilde yapmak ister, gayret eder, emek verir.
Kesinlikle.
Sizin biraz o hayat felsefeniz gibi anladım.
Bu benim çocukluğumdan beri gelen bir şey. Ya ne yapıyorsan yap, en iyisini yap.
Tabii. O yüzden mi peki bu şey işte Konya, Ankara, İngiltere, tekrar Türkiye.
Evet, basamak basamak.
Basamak.
Yani kısmetimde Konya varmış.
Evet.
Hayatı hani okul yıllarım orada geçti. Daha sonra Ankara, işte yurt dışı. Demek ki hani böyle adım adım çıtayı yükselterek bir yerlere gelme. Evet. Bakalım son çıta nerede olacak? Heyecanla bekliyoruz.
Hayırlısı inşallah.
Amin.
Nasıl Türkiye'deki farkla tabii ki. Yani tiyatro, sinema biraz daha öne geçti galiba tiyatrodan. Eskiden daha şeydi tiyatro.
Tiyatro önceden Türkiye'de daha
görsel,
çok
iletişim
izleniyordu.
Görseldikçe, evet.
Ne zaman diziler rağbet görmeye başladı değil tiyatroda. Öldü demeyelim ama seyirci sayısı çok az. Şimdi biz Adnan Menderes'in Hayatını oynuyoruz. Bir de komedi oyunumuz var, Kayıp Emanet. Kaç kez sahne aldım hatırlamıyorum. Bunun içerisinde belki birkaç kez sahne tamamen dolmuştur. Düşünsenize. Ama işte bir dizi olduğu zaman herkes diziye rağbet gösteriyor. Çünkü niye? İnsanlar hani sinemaya gitmek istemiyor. Sinema pahalı. Bugün tiyatroda, bir özel tiyatroda oyun izlemek isterseniz 40-50 lira bir bilet. Yani ailede 4 kişi gittiğini düşünecek olursak
tabii,
onun yol masrafıyla 200 lirayı falan bulur. Yani bir maliyetli iş aslında. Ama dizi bedava.
Aracı tespit ettik, takipteyiz efendim. Siz hiç merak etmeyin. Gereği neyse yapılacak.
Tiyatro deyince eskiden öyle bir kanaat vardı. Ankara'da oynanır ve Ankara izleyicileri daha farklıdır tiyatroya. Yani her anlamda destekleri daha farklıdır kalite anlamında da. Bu hala geçerli mi, yoksa bu dizilerin çokluğu hakikaten o seyirciyi de etkiledi mi?
Şimdi o seyirciler hayatta yaşamıyor.
Eski.
Tabii ki. Olarak. Yani o dönemi ben de görmedim. O Ankara'nın şaşalı seyircisi. Evet. Özellikle işte hani böyle takım elbise giyinip, hanımlar işte böyle güzelce giyinip tiyatroya gittikleri dönem belki hala vardır o tür seyirci, ama artık o eski seyirci kalmadı.
Kalmadı.
Yani o eski Ankara yok zaten. Öyle söyleyeyim.
Dizilerin halkın üstündeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle değerlendiriyorum. Şimdi dizilerden isim vermeden devam edeyim. Eğer çok böyle kırdılı, hani dövüşlü bir dizi varsa ki yıllardır oynuyor, hemen bizim genç işte gençlik oradaki başroldeki oyuncuya benzemeye çalışıyor. Onun gibi giyiniyor. Onun gibi davranıyor. Şimdi biraz daha romantik diziye bakalım. Şimdi lüks bir ev gösteriyorlar. Çapkın bir erkek gösteriyorlar. Onun altında işte güzel bir son model araba. Evin işte küçük kızını gösteriyorlar. Lüks, şaşalı bir yaşam. Bu sefer ne oluyor? Ona özeniyorlar. Yani gençliğimiz.
Tabii,
şimdi herkes o şekilde yaşayamıyor.
Tabii.
Bu sefer öyle bir yaşama ben nasıl geçerimin peşine düşüyor. Bu da nasıl bir etki yaratır bilemem tabii.
Ne yapılması gerekir peki sizin kanaatinizce?
Şöyle bir şey, şu anda o tür dizilere yöneldiler. Yani
evet. Çünkü asıl, çok fazla var hakikaten.
Çok fazla dizi var. Zaten kaldırılıyor evet. Diziler. Evet. Görüyorsunuzdur. Çok fazla dizi evet. Var. Yani her hafta daha halkın bilmediği nice diziler çekiliyor. Ama daha yayınlanmadan kaldırılıyor. Daha çok hani eğitici dizilerin olması gerekir. Yani çünkü bizim halkımız zaten drama alışık bir halk olduğu için ezelden bir arabesk yaşam tarzımızdan dolayı.
Evet.
Çünkü bizim halkımız artık gülmeye ihtiyacı var.
Sinemada da vardı o. Mesela 60'larda, 70'lerde yani o zamanın politik, sosyal gidişatına göre yani sinemanın mesajları ve işlediği konular da o politik çizgiyle paralel gidiyordu. Yani şimdiki olumlu mu Türk milletine yönelik o dizilerin verdiği mesaj, bahsettiğiniz şey, kişilerde bıraktığı etki Sizce nasıl?
Şöyle bir şey. Ben her ne kadar işte olumsuz yönleri var desem de olumlu tarafları da var tabii ki. Bilgilendirme amaçlı sonuçta Türkiye'de ne oldu ne bitti hemen zaten dizide size gösteriyorlar. İşte bunlar yaşandı, bunlar yaşanılacak, şudur budur gösteriyorlar. Zaten artık günümüzde gişe ağırlıklı filmler yapılıyor. Artık o hani siyasi, politik, sosyal hani onlar bir tarafa daha çok gişe ağırlıklı. Onda da nedir gişe ağırlıklı? İşte aşk. Kızların beğendiği bir jön, erkeklerin beğendiği bir jön fi bayan. İkisini buluşturuyorlar. Bir aşk filmi ortaya çıkıyor. İşte onu reklamla şunda bunda falan devam ediyor. Türk sinemasına baktığınız zaman eskilere göre çok büyük bir gelişme var.
Evet tabii.
Gerçekten hani o özellikle dönem filmlerine baktığınız zaman evet bir yol kat ettiğimiz doğru. Hakiza dizilerimiz de öyle. Sadece dizilerimizin o uzunluğu var. O da artık yavaş yavaş kısalmaya başladı.
Onlar reyting, reklam tabii o ayrı bir...
Çok yüksek paralar dönüyor çünkü dizilerde.
Yani, sinema uzunluğunda bakılmıyor.
Tabii ki yani düşünsenize 2 saatlik her hafta bir dizi izliyor halkımız. Yani sabahlara kadar çalıştığımız oluyor. Hadi oyuncular bir tarafa, set işçileri. Allah onlara yardımcısı olsun asıl. Onlar çalışıyor bir tarafta da. O dev işte, o prodüksiyonlar işte, cihazlar, motorlar, ışıklar. Yani.
Sizin yine bir röportajınızı da okumuştum. Sanatın aslında pek çok alanıyla ilgileniyorsunuz. Bir de ressam yönünüz
resim
var.
Resim de var, evet. Ressam da var.
Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
Zaten oyunculukla resim kendim bildiğimden beri var. Hani hep soruyorlar ne zaman oyunculuğa başladın? Çok klişe bir cevap oluyor ama çocukluğumdan beri oyunculuğun içindeyim. Evet. Çocukluğumdan beri resim çiziyorum. Konservatuvar okumasam güzel sanatta resim okuyacaktım. Potre ağırlıklı çiziyorum. Bakarsınız belki ileride Anthony Quinn gibi bir ressam olurum. Bir sergi açarım.
Devam ediyor musunuz hala çalışmalarınız var mı?
Tembellik yapıyorum yok. Önceden çok çiziyordum. Artık sıkıldım. Yani herkes bir portre şey bir fotoğraf veriyordu ve hadi benim de resmimi çiz falan. Artık o kadar çizmiyorum ama istiyorum. Özellikle manzara resimleri. Daha çok böyle insan için açacak çalışmalar.
Kişisel gelişim konusunda çalışmalarınız var.
O da şöyle. Evet. Kişisel gelişim Aykut Oğut'la başladı benim hayatımda.
Evet.
Kişisel dönüşüm diyelim daha çok. Çünkü yaratıldık. Yaşıyoruz, bir gün öleceğiz. Evet, yani tabii. İnsan en iyi şekilde yaşamalı.
Tabii.
İşte hayat zordur. Kadınlara güvenilmez, erkeklere güvenilmez. İşte patronlar zalimdir, şudur budur. Bu tür rollerine bürünmüşüz. Ben de kendi hayatım içerisinde bazen çıkmazlara girdiğim zamanlar oldu. Ya dedim ki ya bu işte bir iş var. Ya bu böyle gitmemeli. Aslında hayat kolaydır. Yaşamasını bilirsen güzeldir. Tabii ki. Bazı zorluklarla insan karşılaşır. Evet, ama hani bu nedir? İnsanın kendi gelişimi için bir yoldur, bir ışıktır. Bu kişisel gelişim olayında işte yoga da yapmaya başladım. Daha çok Amerika'da öğrendiğim bir şeydi. Orada Los Angeles Aktör Festivali'ne katıldığım zaman dünyanın en iyi işte kast direktörleri, menajerleriyle muhabbetim esnasında hani bir oyuncunun yaşamının nasıl olabileceğine dair konuşmalar yaptık.
Ha
dedim ki evet yani Hollywood'daki oyuncular böyle yapıyorlar. Tabii onların da eksik bir tarafı var. Ona da daha sonra değineceğim. Maneviyat eksikliği.
O çok önemli. Asıl evet, önemli.
Asıl önemli ama, konu.
Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani maneviyatın sanatınıza etkisi ve ikisinin beraber aslında topluma getireceği fayda yönünden değerlendirdiğinizde.
Şöyle. Şimdi maneviyat yoksa insan da yok.
Tabii ki.
Niye yok söyleyeyim. Bugün Hollywood'daki aktörlere bakın oyunculara. Hepsinde bir mutsuzluk var. Halbuki yani Oscar ödülü almış insan değil mi?
Evet.
Yani maddi hiçbir sıkıntısı yok. Her şey elinin altında. Niye mutsuz olsun ki? Demek ki bir şey eksik. O yüzden zaten intihar ediyorlar. Yahut mutluluğu farklı ilaçlarda, şunlarda, bunlarda arıyorlar. Halbuki o maneviyat dediğimiz o güzelliği tatsalar her şey daha farklı olacak. Şimdi ortada bir havuz var. Baldan bir havuz. Kimi uzaktan bakıyor. Kimi biraz daha yaklaşmış, kimi içinde yüzüyor. Sonuçta biz eşrefil mahluk olarak yaratılmışız yani insanlar artık. Yani yaratılanların en üstünü. Düşünsenize yani bu kadar güzellikte yaratılan bir tanımına insan denilen kişi niye hayatı kendine zindan etsin ki? Niye mutsuz olsun? Aslında baktığımız zaman mutluluk bir seçimdir. Tatminse olayların sonucundaki hissettiğimiz duygudur.
Evet.
Yani insanlar işte kim insanlar ki ya en güzel işte hanım benim olsun, en güzel evde ben oturayım, en güzel arabaya ben bineyim, her şey en güzel benimle olsun der. Tamam, olsun. Ama baktığınız zaman biraz zaman vakit geçince tekrar o eski mutsuzluğuna geri dönecek.
Evet, tabii.
Niye? Çünkü
ben şöyle onun bir sırrını söyleyeyim size.
Buyurun.
Kur'an'da ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur diyor. Yani madde bir bütün her şeyine sahip olsanız size o kalp huzurunu getirecek bir şey olmadığını yaşayarak da anlıyorsunuz. Yani o huzuru, o vicdan evet. rahatlığını bulmanız için siz o eşrefi mahluk olduğunuzu bilmeniz, gözlemleyerek o sanatı, sanatın esası kainatta, dünyada, insanda, bütün canlılarda. Yani o altın oran, o müthiş evet, renkler.
Tabii ki.
O işte yapraktaki fotosentez, oradaki ilim, oradaki estetik, çiçekteki güzellik, kainattaki, yıldızdaki her şeyi gözlemleyerek ulaştığınız o kesin bilgiye, Allah'ın varlığının kesin bilgisini ve onunla yaşadığınız vicdan rahatlığıyla edindiğiniz huzur. Yani onu anarak.
Kesinlikle.
Sizin sözünüzü böldüm ama.
Estağfurullah. Yani olay bu zaten.
Tabii, evet.
Hani siz beni alın ki ben de sizi alayım diyor yaratan. Sonuçta eğer biz bizi yaratanı unutursak o zaman bambaşka bir yolda ilerlemiş oluruz. Hani artık şeyi geçtim. İbadeti, dini, şunu bunu her şeyi geçtim. Şükür yok. Yani her şeyi bir tarafa bırakalım. Hani o işte farz kılınan ibadetler, dinler, her şeyi bir tarafa bırakalım. Yani şükür yok. En basit örneği. Düşünsenize. Şimdi bir gözlük alıyoruz değil mi? Güneş gözlüğü.
Evet.
Yani işte güneş bir gözlüğü işte. 300-500 lira veriyoruz. Bir güneş gözlüğü alıyoruz. Niye? En güzel olacak. Onunla birlikte fotoğraf çekileceğiz falan filan. Şimdi 32 yaşındayım. Allah bir çift göz vermiş. Tepe tepe kullanıyorum. 5 kuruşta para vermedim. En iyi fotoğraf makinesinden bile daha güzel
evet.
çekim yapıyor.
Tabii.
Şimdi gidiyoruz bir spor salonuna yazılıyoruz. Bir spor ayakkabısı alıyoruz değil mi? 200-300 lirada ona para veriyoruz. En iyisi olacak ya. Allah bir çift ayak vermiş. Hiç yani eskimedi de. Evet. 32 yıldır kullanıyorum. Nefes alıp veriyoruz. Hani abi nefesim bitti. Tabii bir gideyim ki, evet. de nefesimi doldurayım demiyoruz.
Evet. Tabii ki.
Daha saymak da bitmez yani bunlar.
Çok güzel.
Yani şunu düşünsenize. Sabah kalkıp bir 5 dakika, 10 dakika yani şükretsek neye inanıyorsanız. İllaki bir insan bir şeye inanıyordur.
Evet.
Hani ben hayır inanmıyorum diyenlere inanmıyorum.
Evet.
Çünkü onlar da hani akıl bir yaratıcının farkında, biliyor.
Yani
bilim adamları bunu kanıtladı. Ama gururdan ve kibirden dolayı inkar ediyor. Hani o vardır ya işte dünya aslında büyük bir patlama sonucu oluştu olayı. Aslında ben de şöyle bir cevap veriyorum. Madem öyle evet Dostoyevski'nin yazmış olduğu Suç ve Ceza romanı da bir matbaanın patlaması sonucu ortaya çıktı. Bunun gibi bir şey yani.
Evet, materyalist anlayış. Yani onların tesadüfen olduğunu iddia ettiği için yani bilimsel de olmuyor ve gülünç de oluyor. Yani o bir tabu, bir dogmatik bir inanç. Yani bizimki bilimsel incelemeye dayalı,
evet, evet.
akla dayalı olduğu için doğrusu gerçeği böyle. Sizin dediğiniz gayet güzel, çok doğru. Bir de ona sahip olan maneviyata, inanca sahip olan insanların sevgiye daha açık olup başka insanlarla olan ilişkilerinde, yardımseverliğinde, insancılığında, empati kurmasında çok daha üstün oluyorlar. Yani materyalist toplumlarda, belki sanatçı kesiminde de yani gördüğünüz yurt dışında da özellikle onun eksikliği hayata çok şey yansıyor değil mi?
Kesinlikle. Yani dediğim gibi bir inançsızlık almış gidiyor. Halbuki hani neyin hani gururunu yapıyoruz ki?
Tabii ki.
Yani evet. Baktığınız zaman biz ahiret yaşamına göre bu dünyada sadece bir saat yaşıyoruz. Tam bir saat. Hani size sorarlar diyor dünyada evet. Ne kadar kaldınız? Bir gün yahut bir günden daha az. Baktığınız
evet,
zaman.
Maşallah.
Yani neyin biz hani evet. Kavgasını gürültüsünü yapıyoruz? Nasıl olsa buradan göçüp gideceğiz. Yani nasıl göçüp gittiğimiz önemli. Şimdi Shakespeare'in dediği gibi dünya bir sahnedir. Bütün kadınlar ve erkekler birer oyuncu, sırası gelen girer çıkar diyor. Baktığınız zaman ben oyuncuyu oynuyorum. Siz işte program sunucusunu oynuyorsunuz. Arkadaşım kameramanı oynuyor. Kimi işte doktoru oynuyor. Kimi apartman görevlisini oynuyor. Herkesin bir rolü var. Önemli olan hani bu rolü ne kadar iyi oynadığımız.
Tabii önemli olan yani Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek. Sevdiği bir kişi olabilmek. Yani
evet.
Tabii ki sürekli insanın hayatı boyunca yaptığı şeyler mutlaka değişiyor. Dönem dönem değişiyor. Değişmeye de bilir ama orada asıl olan Allah'a olan inanç, maneviyat, sizin dediğiniz o çok önemli. Yani genç bir sanatçı olarak, topluma örnek bir sanatçı olarak bu gibi düşüncelerinizden dolayı gerçekten tebrik ederim aslında. Hem detaylı düşünülmüş hem de yani hayatınızda bu düşünceyi esas aldığınız anlaşılıyor zaten anlattıklarınızdan. O yüzden önemli olan güzel bir ahlakla Allah'a olan sevgi. Yani Allah'a olan sevgiyle, Allah'a olan inançla beraber olduğunda zaten bu karamsarlıklar da olmaz, umutsuzluklar da olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Çünkü Allah'tan gelen her şeye insan kul olarak razıdır. Dolayısıyla da yani Allah'tan gelen her şeyi de zevkle, memnuniyetle karşılar, değil mi?
Ya zaten evet. Bütün her şey Kur'an-ı Kerim'de var.
Tabii ki.
Ya biz ufak bir işimiz olmadığı zaman hemen sıkılıyoruz. Tabii. İşte sevdiğimiz insandan ayrılınca bunalımlara giriyoruz. Halbuki yani veyahut işte bir işimizin olması için araya aracılar sokuyoruz. Doğru mu? O zaman insan hani diyorlar ya haline, isteğini hani yalnızca Allah'a
evet.
sunarsa insanlara da işte karşısında komik duruma düşmez. Yahut onlarla hiçbir işi olmaz. Yani hani diyeceğim şu ki ne olursa olsun insan hiçbir zaman yaratanı hiçbir şekilde unutmayacak. Her an, her daim sanki onunla birlikteymiş gibi. Ya bunu ne kadar yapabiliyoruz tartışılır ama ben yapmaya gayret ediyorum en azından hiç olmazsa.
Evet tabii ki.
Yani onun sevgisiyle yaşayınca insan sevebiliyorsunuz. Yoksa insan bencil oluyor, egoist oluyor. Yani kendini seviyor o zaman. Yani Rabbini sevmezse eğer o zaman kendini seviyor ve kendini merkeze koyuyor. Merkeze koyunca kendini, kendi egosunu diğer bütün insanlardan kendini farklı tutuyor. Yani o kendi nefsini, kendi egosunu tatmin için diğerlerine o değeri veremiyor. Yani ve sevgi de duyamıyor.
Çok doğru.
O sevgisizliğin kökeni burada dünyada yaşanan. Şiddetin kökeni burada, onun kökeninde hep sevgisizlik var. O da Allah sevgisi eksikliğinden kaynaklanıyor. Ve şeyde nasıl görüyorsunuz? Batı'da mesela İslamofobi kavramı oluştu. Tabii biz ona bağnazlığa karşı fobi diyebiliriz. Yani
evet,
İslam'ın kendisi
ki.
Değil de.
Birkaç anım oldu İngiltere'de. Onu sizinle paylaşayım. Oradaki bakış nasıl? Bir kere Avrupa'da kiliseler kapanıyor. Kiliseler tiyatroya çevriliyor yahut kafeterya. Niye? Çünkü giden yok. Preston'da kaldığım zaman Manchester'ın hemen komşusu olan bir şehirdir. Kasabasında yaşıyordum. Bölgede tek yabancı bendim. Bir pazar günü işte kapı çalındı. Açtım iki tane bayan. Ellerinde işte broşürler var, dergiler var. İşte merhaba merhaba. Hemen onları anladım zaten. İşte misyonerler.
Evet.
Rahatsız ediyoruz dediler. Kusura bakmayın. Buyurun dedim. Mesih'i tanır mısınız dediler. Dedim ki ben tanıyorum, siz tanıyor musunuz dedim. Bunlar böyle nasıl yani falan dediler. Vaktiniz varsa gelin dedim, hem bir kahve içelim. Hem dedim ben size anlatayım. Ben tabii Mehdi Aleyhisselam'dan girdim. İsa ile birlikte işte onların geleceğini falan anlattım. Onlar bir kaldılar. Bir kaldılar. Tabii ki Mehdi'yi bilmiyorlar. Onlar evet İsa'nın geleceğini biliyorlar.
Evet.
Ben Mehdi konusunda hiç bilgileri yoktu. Hani dilim hani döndüğünce başlangıç seviyesinde anlattım.
Maşallah donanımlısınız.
Estağfurullah, yok estağfurullah.
Yani bu konuda çok derin bilginiz var.
Estağfurullah, yok. Benimki sadece ilkokul öğrencisinin bildiği bilgi.
Hepimizin öyle.
Evet,
yani, hepimizin. Sonuçta evet şu anda dünya çığırından çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sona doğru ilerliyor. Ama ne zamana kadar böyle devam edecek? İşte Mehdi.
İnşallah.
İsa ile birlikte gelecek. Deccal ile savaşacak.
İnşallah.
Bunlar 40 yıl birlikte bir hükümdarlık sürecekler. Hatta derler ki kurtla kuzu yani birlikte yaşayacak o kadar.
Doğru.
Daha sonra dünya sona doğru hızlı bir şekilde gidecek.
Yani, siz çok araştırmışsınız.
Ben araştırmak
gerçekten
zorundayım.
Maşallah. Yani genç bir sanatçı olarak tekrar söylemek istiyorum. Tebrik ederim.
Teşekkürler.
Yani,
sağ olun. Sonuçta oyuncuyum. Yani her şey hakkında ufak da olsa bir bilgimin olması lazım. Mesela yemek yapmakla ilgili. Yemek yapmayı seviyorum. Evet. Ama artık sıkıldım.
O bilgileri siz yani bilgiyi taşımak ayrı, bilgiyi sindirip hayatta bakış açısı olarak kazandırmak ve yaşamak ayrı. Siz onu yapmışsınız.
Evet.
Siz
yani uygulamaya çalışıyorum.
Yani onu sindirmişsiniz ve bir bakış açısı kazanmışsınız.
İnşallah o öyle.
Gerçek bakış açısını, gerçek değerlendirmeyi, gerçek şeyi öyle sağlayabiliyor insan. Yoksa dikkat edin çok mesela açık oturumlar oluyor, şu köşe yazarları, değerlendirmeler. Yani bu söylediğiniz öz bilgilere sahip olmayanların değerlendirme rotaları hep yanlış oluyor. Yani
doğrudur.
Biz o yüzden nimete sahibiz gerçekten. Yani bizim bir rehber kitabımız var. Peygamberimiz var, rehber bize ışık tutan. O kriterle, onun bilgileriyle değerlendirdiğimizde biz gerçek doğruları ve rotamız doğru oluyor o zaman. Yani doğru yol.
Uygulayabilsek zaten sorun orada çözülecek ama uygulayamıyoruz. Şimdi 1400 yıl önce kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. 1400 yıl sonra ben cahile postmodern zaman diyorum bu zamana. Kadınları gömüyorlar. Bakın.
Doğru,
yani evet. Bir arpa boyu insanlık yol alamamış. Arada ne kadar zaman geçmiş. Baktığınız zaman ilişkiler çarpık çubuk. Boşanmalar çok fazla. Kimse bu konuda mutlu değil. Düşünsenize. Peygamber Ayşe validemize, Ayşe validemiz peygambere beni nasıl seviyorsun diye sorduğu vakit gördüğüm gibi seviyorum diye bir cevap veriyor. Hani derler ya İslam'da kadına işte değer verilmiyor. Yani halbuki
İslam en fazla kadına değer veren dinimiz.
Dindir.
Yani inşallah.
Ya, imanla, sevgiyle bakınca bir değer oluşuyor karşıdaki insanda. Yani kadında da öyle. Yani herkes kendi annesi, kendi kardeşi gibi başkasını o imanla, o sevgiyle baktığında hani materyalist anlayışın getirdiği bir şey işte dediğiniz gibi.
Çok
o,
doğru.
Yani o zamanki gibi kadınlara verilmeyen haklar, kadının ikinci sınıf görülmesi, ona şiddet uygulanması bu iman ve sevgi eksikliğinden geliyor. İman ve sevgi olduğunda ancak o değer kendi yerini buluyor. Yoksa kadınlar bizden daha üstün açıkçası birçok yönde yani. Yani o biz tabii ataerkil toplumun getirdiği o bir yanlış bakış açısıyla bir değerlendirmeler yapılıyor. Ve dediğiniz gibi eski dönemden verdiğiniz örnek gibi bir bakış açısıyla bazı yerleşik öyle tabular ve yanlış inançlar var. Bunların kaldırılması bu biraz bağnaz bakış açısıyla alakalı tabii. Biz o bağnaz bakış açısını kaldırabilirsek dünyadan o zaman sevgi, huzur, barış hakim olacak inşallah.
İnşallah. Yani umudumuz var ama dediğim gibi dünya çığırından çıkmış vaziyette. İnşallah iyi olur. Artık ben şey diyorum hani hep deriz ya hayırlısı olsun. Artık hayırlısı da yetmiyor ben hani kolayından hayırlısı olsun diyorum. Bazen evet yani hastalık da bizim için hayırdır ama
tabii ki,
istediğimiz
evet.
Bir şey hani diyorum artık olacaksa kolayından hayırlısı olsun.
İnşallah.
İnşallah.
Yani tabii ki zorluklar var bu dönem yaşadığımız her anlamda ama biz de dediğiniz gibi o güzel bir sonuç olacak umutluyuz inşallah. Yani hiçbir zaman insan umudunu yitirmez o anlamda. Yani güzelliklerle karşılaşacağına çünkü zaten Allah var inşallah. Allah'ın bir kanunu var, Allah'ın bir kaderi var. Hem kişisel anlamda hem ülkeler anlamında. Yani sonuç olarak mutlaka bir güzellik olacağına biz inanıyoruz. Sizin dediğiniz gibi. Yani Allah hiçbir zaman bir karamsarlık olmaz inşallah.
İnşallah.
Zaten Müslümanın bakış açısında da böyle bir şey olmaz. Yani inanç olarak olmaz.
Tabii ki. Evet. Düşünsenize İnşaat Suresi'nde ne diyor? Hatırlamaya çalışıyorum. Senin belini büken o yükü almadık mı? Şanını ünlü yüceltmedik mi?
Evet.
Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Evet. Her zorluğun yanında bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı başka bir işe yönel. Yalnızca Rabbinden iste.
Evet.
Olay zaten yani her şeyi açıklıyor evet. Yani. Daha neyin hani sıkıntısını yapıyoruz ama hani diyor ya insan çok nankördür evet. Ya ne yazık ki nankörüz.
Ben üniversitede iletişim okudum. Ondan sonra bitirme ödevlerimden bir tanesi şeydi son sınıfta. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi ne yönelikti? Sizin değerlendirmeniz nasıl? Bir de şimdi oyunlar falan da çıktı. Böyle değişik böyle silahlı vesaireli bir şeyli. Yani çocukların yetiştiminde bayağı olumsuz etki yapıyor kanaatindeyim ben.
Japonlardan örnek vereyim size. Japonya'da çocuklar okula başlamadan önce ilk önce çocukları alıp bu atom bombalarının atıldığı yerlere götürüyorlar. İlk önce tarihlerini anlatıyorlar. İşte bizim tarihimiz bu. Biz bunları yaşadık. Bir eğitimden geçtikten sonra okula başlatıyorlar. Şimdi bizde de tamam evet çok güzel çizgi filmler var. İşte çocuklar sabahın köründe 6'sında 7'sinde açıyorlar televizyonu. Oturuyorlar, izliyorlar. Halbuki evet yani biraz daha değişim olsa çok daha iyi olacak. Ama ilk önce bir bizim tarihimiz bir öğretilsin çocuklara. Yani biz nereden geliyoruz, kimiz, neciyiz, neler yaşadık. Onlar bir hani öğretilsin. Ondan sonra bir okula başlasınlar. Çünkü evet. Bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar.
Okulda da biraz eğitimde evet. De biraz reform gerekiyor. Çünkü tam bilimsel son gelişmeler henüz tedrisatta yer almıyor. Biraz eski ve yanlış bilgilere dayalı mesela biyoloji derslerinde, fen derslerinde. Burada hala o materyalist felsefenin temelini oluşturan ideolojilerin, yanlış fikirlerin mesela evrim
evet.
Anlatılıyor çocuklara.
Evet.
Ama son gelişen işte genom projesi gibi artık genetik bilimi gelişti veyahut fosiller bulundu. Bununla ilgili gelişmeler anlatılmıyor. Biraz orada tek yanlı kalıyor. Ve çocukların eğitiminde de önemli bir faktör oluyor. Sonra o bize o çocukların materyalist inanışa sahip veyahut işte farklı ideolojilere kaymış, topluma ve millete zarar getirebilecek o ideolojilere yönelmiş kişiler olarak, evet. Fikirler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o tedrisatta da o bilimsel gelişmelerin anlatılması, evrim tamam bir kuramdır ama işte bilimsel gelişmeler de budur deyip onları da aktarıp çocuğa bırakmak yani bir yanlı değil de objektif bir anlatımla. Bizde hala bu dönemde bile o şeyler var şu anda.
En basit örnek, dili bilmiyorlar. Yani Türkçeyi bilmiyorlar. Türkçenin içinde o kadar çok artık yabancı dil karıştı ki İngilizce. Yani gençlik yerine teenage. İşte ben bir kahve içmeye gittim. Sıcak çikolata istiyorum dedim. Kasadaki bir hot chocolate dedi. Hayır hot chocolate değil sıcak çikolata istiyorum dedim. Yani Türkiye'de yaşıyoruz.
Evet.
Yani artık hani bu batı alışkanlığı, o batı sevdası o kadar çok böyle ciğerlerimize işlemiş ki. Hani şurada Türkçe yazan bir tişört giydiğimiz zaman bir bakış atılıyor. Ama burada bir Los Angeles, Miami Beach yazıldığı zaman bir de parmak asterlik giydiğinizde böyle güzel bir şapka taktığınızda şey işte cool oluyorsunuz ya rahat insan oluyorsunuz artık.
Biraz ezbere galiba onlar yani bilinçli düşünülerek yapılan tepkiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bilinç altında dediğiniz gibi o sistemden kaynaklanan Altuğ Bey'in de anlattığı gibi yani eğitim müfredatından kaynaklanan.
Eğitimle bu bize aşılandı. Türlü oyunlarla aşılandı. Evet. Çok fazla siyasi konulara girmek istemiyorum ama ne tür oyunların oynandığı zaten belli. Bir arkadaşımla konuşuyordum, benden yani kaç yaş küçük, belki 7 yaş falan küçüktür. Ya ne olacak dedim, hani bu insanın akıbeti falan dedim. Akıbet dedi. Akıbet ne demek dedi. Yani araştırdım, ben sana söyleyeyim mi akıbetin ne olduğunu. Tabii ki yani ben de şimdi birçok kelimeyi bilmeyebilirim. Normal bir şey. Evet. Ama öyle bir duruma geldik ki artık bütün her şey karman çorman oldu. Özellikle dil. Yani eğer bir eğitimde bir şeyler değişmesi gerekiyorsa ilk önce dilden başlanılması gerektiği inancındayım.
Şey sormak istiyorum. Bu anlamda gerçekten çok donanımlısınız. O tiyatroyu oyunculuk anlamında eğitim, oyun dersler vermek anlamında düşünür müsünüz?
Şimdi oyunculukla hocalık çok farklı bir şey. Ben Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynarken diksiyon dersi verdim jandarma komutanlığına, oradaki subaylara. Ama tabii ki hani oyunculuk kısmı çok farklı. Yani oyunculuk öğretmek. Şimdi çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz ama çok iyi bir hoca olamazsınız. Ben onu çok iyi deneyimlediğim için hani hocalık gibi bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Hani ben mesleğimde iyi olayım.
Evet.
Halk beni sevsin. Ben en iyi şekilde icra edeyim. Evime çekileyim.
Ama maneviyatlı bir insansınız. Etkili olmaz mı? Ders verseniz, hocalık yapsanız.
Şöyle bir şey. Herkes kendi fıtratını yaşayacak. Herkes kendi kaderini yaşayacak. İstediğiniz kadar söyleyin. İstediğiniz kadar kendinizi yırtın. Kişi ancak alabildiği kadar. Eğer düşünsenize karşıdaki insanın kalbi mühürlü, gözüne perde inmişse ne? İstediğiniz kadar söyleyin.
Evet.
Yani düşünsenize evet her şey hayatımızda yolunda giderken hiçbir şey yok. Ama sıkıştığımız anda hemen Allah'ım diyoruz. Bir gün hiç unutmam provadayız Ankara'da. Yönetmen İnançlı bir insan değil. Artık karşıdaki oyuncu onu ne kadar sıktıysa Allah rızası için yalvarıyorum ne olursun yap dedi. Bakın Allah rızası için yalvarıyorum ne olursun yap dedi. Halbuki sorduğun zaman ben ateistim der.
Evet.
Ama kendi de bilir ki hani aslında inançlıdır. Böyle bir durum.
Tabii mutlaka.
Batı toplumu dediniz. Orada aklıma şu geldi. Aslında tabii Batı'nın bazı yönleri güzel. Hani iki yönü var. Yani o materyalist anlayışla aslında dediğiniz gibi olumsuz yönde örnek teşkil etmesi ayrı. Bir de medeni bir yönü var. Bu güzel çünkü Avrupa yakın zamanda dünya savaşları geçirdi. Ve onun kökeninde biraz evvel bahsettiğimiz evrim teorisi, Darwinizm, sosyal topluma adapte edilerek, sosyal Darwinizm oluşturularak orada kurdukları o yanlış inancı, işte bir mücadele var, güçlü zayıfı ezer gibi bir inancı insanlara aktardılar, sosyolojiye aktardılar. Bu onlara bir felsefe, temel felsefe oluşturdu. Nazilerin yaptığı vahşet, işte aborjinlere yapılan vahşet veyahut savaşların kökeninde, dünya savaşlarının kökeninde hep bu felsefe hakim oldu. O felsefe Avrupa'yı, Batı'yı yıktı. Paris yerle bir oldu, bomba her taraf. Yani savaş, şimdi Batı'da yaşayan o toplumların belki hemen hemen hepsinde, ailesinde bir o anlamda savaşta vefat edenler vardır.
Tabii.
Evleri yıkılanlar, ailesi perişan olanlar. Yani o acıları çekince orada bir tabii medenileşme söz konusu oldu bir anlamda da etkisi olarak. Yani insanların birbirine tavır olarak materyalizm hakim olsa da hani hak hukuka saygı ve yaşam toplumunda bir medenileşme oldu. Şimdi bizim Orta Doğu'nun ve Doğu'nun ve bağnazlığın biraz hakim olduğu o bölgenin şimdi aynı şeyi o taraf yaşıyor. Dikkat ederseniz. Afganistan'da 2 milyon insan ölüyor. Şehit olan Müslümanlar, Irak'ta kaç milyon. Milyonla artık değerlendiriyoruz. Düşünün. Ya bu acıların sonunda da bizim de Batı gibi medenileşmemiz, yani saf din, hani Kur'an'da olan ya medenidir. Yani en üstün insan modelidir o ve ahlak modelidir. O şekilde medenileşeceğimizi düşünüyorum. Yani bağnazlıktan da kurtulunca Batı'dan belki de daha üst olan birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi içinde o Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem onun ahlak profilinde insancıl, çünkü insanlar artık ona ihtiyaç duyuyor. Yani can kaygısı olmuş. Ortalık darma duman.
Tabii ki.
Yani o zorluklar, bu yaşananlar Allah onu ona vesile edecek İnşallah. Diye düşünüyorum ben.
İnşallah. Şimdi Batı'da şöyle bir şey var. Size saygı duyarlar. Sizin dilinize, dininize, mezhebinize. Yani size baştan aşağı bir saygı duyarlar. Ama Orta Doğu'ya baktığınız zaman bu saygı yoktur. Şimdi derler ya hani ibadet gizli yapılmalıdır. Niye gizli yapılsın? Dışarıda zaten her türlü kötülük, saçmalık alenen ifşa ediliyorsa bir ibadet niçin gizli yapılmalıdır ki? Ve düşünsenize, şimdi burada bir adres sorarsınız, sizinle dalga geçerler yahut başka bir tarafa yönlendirirler. Ama İngiltere'de bir adres sorduğunuz zaman anlatırlar. Eğer anlamazsanız, hani diliniz yeterli değilse çizerler. Onu da anlamazsanız kolunuzdan tutarlar, götürürler gideceğiniz yere. Bizzat ben buna şahit oldum. Şimdi bugün dolmuşa biner misiniz bilmiyorum. Bir toplu taşıma aracına bindiğinizde yani kaçımız günaydın diyoruz?
Tabii.
Düşünsenize bir dolmuş şoförüne bakmıyor. Halbuki orada yahut bir markete gittiğinizde kasadaki çalışan yani hiçbir ya konuşma yok bizde, diyalog yok. Halbuki orada ne güzel, merhaba nasılsınız diye sorarlar. Sanki 40 yıllık dostumuzmuş gibi. Aldığınız mesela pirinç aldınız. Aa, bugün pirinç mi yapacaksınız? Yani ne güzel muhabbet ederler sizinle. Ama bizde o yok. Bizde hep şey vardır. Bir asık surat. İşte sorma yok, hatır sorma yok. Bilmiyorum.
Umarım ama aslında Türk halkının, yani Türklerin fıtratında candanlık var, güzel, yani yardımseverlik var o anlamda. Yani bir Anadolu ahlakının gelişinde güzellikler var. Tabii bu anlattıklarınızda tezatlık oluşturuyor gerçekten ve çevremizde de görüyoruz hakikaten. Yani sevgi, o güzel sevgi tam yaşanmadığında insan karşısındakiyle yani göz göze bile gelmek istemiyor belki. Yani herkesi tenzih ederim ama öyle bir mantık gerçekten var. Aslında Anadolu ahlakı, yani o yardımseverliğin olduğu, candanlığın olduğu, yani sevginin tam yaşandığı o Anadolu ahlakı ki Türk, yani Türk halkında var bu. O yaşansa aslında çok güzel olur ama tabii o da Allah sevgisiyle olabilecek bir şey. Allah'a olan sevgiyle olabilecek bir şey ki tecellilerine karşı o güzellik yaşansın.
Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı yaratandan dolayı severim diyor.
Evet.
Aynı şey. Yani hani biz evet karşımızdaki insanı onun İşte çıkarlarımız için değil de gerçekten hani yaratan sevgisi için seversek o zaman daha farklı olur. İlişkimiz de güzel olur.
Evet.
Doğru.
Yani ben bu inançtayım.
Ona vefalı olunca insanlara vefalı oluyor insan.
Tabii
yani ki. O direkt dediğiniz o anlamda doğru, evet. Gerçekten. Yani sevginin hakim olması için bu şey, fakat ötekileştirmeden mezheplere, meşreplere,
hayır,
partilere, şu, yani bizim halkımız o biraz yükseldi. Yani senin meşrebin bu, senin mezhebin bu, senin partin bu, senin görüşün şu, bu, bunu yapmadan yani insan olarak karşında Müslüman. Müslüman olmasa da
neyine inanıyorsa inansın.
İnsan,
evet.
Tabii ki. Neyine inanıyorsa inansın.
Zaten biz yani Müslüman olarak zaten onlara sahiplenmekle, onlara sevgi duymakla, yardım etmekle sorumluyuz. Yani Türkiye aslında bu konuda güzel örnekler de veriyor. Mesela kaç milyon Suriyeli kardeşimize sahiplendi. Avrupa almıyor bile. Yani birçok ülke bize yük olur diye can kaygısından kaçan insanları almıyor bile.
Doğru,
yani
doğru
işte Batı'nın karanlık yüzü bu.
Tabii.
Yani o materyalist anlayışın getirdiği karanlık yüzlerin tezahürü bu. Biz yine güzel örnek bir ülkeyiz. Yani daha da güzel örnek olmalıyız ki Doğu, Orta Doğu o taraflarda bizim gibi
tampon görevi üstleniyoruz galiba. Yani Türkiye hani baktığınız zaman bana göre dünyanın hani merkezi İstanbul. Evet. Çünkü hani İstanbul gibi bir şehir ben hiçbir yerde,
özel
dünyanın
bir
hiçbir yerinde görmedim.
Evet.
Böyle bir çok enerjisi doğru. Olamaz yani. Türkiye her zaman bir annelik görevi üstlenmiştir zaten. Bak tarihimize baktığımız zaman
tabii
zaten bunu görüyoruz.
Dönem, tabii ki.
Çok zengin bir tarihe sahibiz.
Tabii ki. Sizin İstanbul'dan İstanbul'a dönüşünüzde bu düşüncenin etkisi var mı?
Var. Olmaz olur mu? Bülbül altın kafese koymuşlar. İlle de yurdum demiş yani. Ne olursa olsun. Hani dönüp dolaşacağım yani zaten hani buraydı. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesleğim için yurt dışında bir ayağımın olması gerekiyor.
Evet, tabii ki.
Niye? Çünkü hepimizin hayali var. Tabii ki. Çok güzel. Orada farklı tecrübeler ediniyorsunuz. Yani niye? Yani ilim Çin'de olsa gidin alın diyor.
Evet.
Yani ben de bir oyuncu olarak niye en iyisine ulaşmayayım ki? Sonuçta yapılan Hollywood prodüksiyonları muazzam. İnşallah bir gün alımızı duyururuz.
İnşallah.
Yani yoğun bir çalışma var.
Bundan sonraki çalışmalarınızda neler düşünüyorsunuz? Neler hedefliyorsunuz?
Bundan sonraki çalışmalarda mesleki olarak.
Mesleki anlamda.
Mesleki anlamda bir süre tiyatro yapmayacağım. Tiyatroyu biraz donduracağım. Daha çok televizyona ağırlık vereceğim. Yurt dışındaki bağlantılarımı harekete geçireceğim. Bir dizi projesi var. İnşallah ilerleyen bölümlerde dahil olacağım.
Şu an mevcut olan dizi.
Mevcut olan dizi.
Dahil evet, olacaksınız.
Mevcut olan dizi. İsim vermek gerekirse Diriliş diyeyim.
Evet. Evet. Tabii.
Osmanlı'yı.
Osmanlı'yı evet. Kuruluşunu anlatıyor.
Evet. O açıdan, görsel açıdan kitap çok okunmadığı için görsellikle bazı
evet.
Sonuçta güzel işler çıkıyor artık. Yani dönemsel diziler, projeler çok iyi. Düşünsene Muhteşem Yüzyıl 4 sezon oynadı. Ve çok reytingler hakeza yüksekti ve yanlış hatırlamıyorsam en az bir 50 ülkeye satıldı. Baktığınız zaman hani Türk dizileri tutuluyor.
Doğru, evet.
Tarihi aşamalarına bağlı kalınarak çekiliyorsa eğer hakikaten o anlamda bir öğreticilik yönü oluyor.
Bazen hani reyting evet. İşte düşmesin diye hani evet. Biraz değişiklik
ilaveler
oluyor.
Olabilir.
İlaveler
evet,
oluyor. Birebir yansıttığınız evet. Zaman insanlar sıkılabilir. Çünkü devamlı savaş var çünkü.
Evet. Sanat yani Allah vergisi bir şey olarak görüyorum ben. Yani evet. Biraz evvel resim de dediniz ya.
Evet.
Yani bu ilhamla yapılabilen bir şey. Yani müzik, sanat yani mesela ben yapamıyorum. Ama siz yapabiliyorsunuz. Size verilmiş yani.
Şimdi şöyle bir şey var. Biraz kader noktasına giriyor. İnsana baktığınız zaman hani dedim herkes bir rol oynuyor. Şimdi bu rolü kim seçiyor? Aslında tamamen oyunculuğu seçmek benim kendi kişisel tercihimdi. Nerede? İnananlar için söylüyorum. Kavlü belada.
Evet.
Çünkü Allah alacakaranlıkta bütün ruhları yarattı. Onlarla ahitleşti. Hani o Elesti Rabb hükmü hitabında sizin Rabbiniz benim dediğinde evet. O gerçek zatıyla göründüğünde yani o senaryo zaten orada yazıldı, bitti, kapandı. Biz sadece burada rolümüzü oynuyoruz. Nasıl olsa ya göçüp gideceğiz.
Bravo, tebrik evet, ediyorum gerçekten. Maşallah. Yani
o yüzden söyledim yani ve siz anlatın. Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi insanlara
sadece
anlatın.
Araştırmalar. Dediğim gibi yani inanıp inanmamak hani insanların evet. Kendi tercihidir. Ben araştırıyorum sadece hani kendi dinimiz değil bütün dinleri araştırıyorum. Evet. Bakıyorum peygamberler neler söylemişler, o elçiler neler yaşamışlar. Sonuçta ben eğer bu dünyaya gelmişsem bunun bir sebebi var yani yoktan yere hadi ben seni yarattım sen bu dünyada ne yapıyorsan yap değil. Yani olaysa bu kadar basit olmamalı. Ve kader noktasına ben çok değinmiştim. Yani işte istediğim bir şey niye benim hayatımda olmadı? Ve araştırmalarım sonucunda bayağı bir kafaya taktım. Yani bu sonuçlara ulaştım. Çok sağlam kaynaklardan, sağlam kişilerden. İnşallah rolümü en güzel şekilde oynarım. Yani göçüp giderim yani.
İnşallah. Kader, insan kendi geçmişine de baktığında kendi geçmişi de kadere bir delildir. Yani kaderin birçok açıdan
belli
var zamansızlık
çok bitmez
yaşadığı
yani,
şeylerde yapılan seçimlerin aslında şu anda bulunduğu noktada olabilmesi için kendine ait olmadığını görür verdiği kararlara baktığında birçok viraj vardır hayatında insanın orada verilen kararların aslında kendine ait olmadığını bugün de bulunabilmesi için verilmiş kararlar olduğunu yani bir kadere tabi olduğunu kendisi hisseder insanın
çok
kendi
doğru.
Geçmişiyle
çok doğru.
İnsanın kaderi en güzeli olandır, en hayırlı olandır kişi için.
İnşallah. İnşallah. İnşallah ne diyor ya işte, güzel düşünelim, güzel olsun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz o şekilde dirilirsiniz tabii inananlara.
Çok güzel bir sohbet oldu.
Çok evet. Teşekkürler.
Ben de çok istifade ettim. İnanın dinleyicilerimizden evet. Çoğu da
umarım
sizin bu güzel sohbetinizden istifade edecektir. Yani güzel açılımlı oldu. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yani
çok
sizin sanatçı kişiliğinizi mutlaka biliyorlardı. Ama bu yönünüz de belki bu vesileyle öğrenmiş oldular.
Evet, yani bu programla öğrenmiş oldular.
Yani faydalandım anlattıklarınızdan, değerli bilgilerinizden, kıymetli bilgilerinizden. Çok teşekkür ederim.
Ben
çok
teşekkür
güzel
ederim.
Bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok özel, çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Sinan Mor'da. Haftaya tekrar yeniden Hayata Dair'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.